Kitabın adı Kamba, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 9. ayrım sayfa 70. Mother Lockridge, tıpkı Sunset Strip'te bir gece kulübüne gider gibi giyinmişti. Baştan aşağı simsiyahtı, ayrıca elinde siyah deri bir çanta vardı. Double Down'ın yanında onu gören McCarep, konuşmadan bir süre adamı süzdü. Sorun nedir? Hiçbir şey, hadi gidelim. Kıyafetim nasıl? Çok güzel ama bütün gün arabada oturmak için bu kadar şık giyineceğini düşünmemiştim. Öyle rahat edebilecek misin? Elbette. Peki gidelim o zaman. Lockridge'in arabası 7 yaşında ama iyi bakılmış bir Ford Taurus'tu. Whittier'a giderken 3 defa McCarep'in neyin peşinde olduğunu öğrenmeye çalıştı, başarılı olamadı. Sonunda McCarep yelkenli ve motorlu tekneler üzerine konuşmalarını sağlayarak bitmek tükenmek bilmeyen sorulardan kurtulmaya başardı. Bir saat kadar sonra Star Center'daki yerel polis merkezine ulaştılar. Lockridge arabayı ziyaretçi otoparkına park etti ve kontağı kapattı. Ne kadar süreceğini bilmiyorum dedi McCarep. Umarım yanında okumak için bir şeyler ya da az maz kan vardır. Seninle gelmemi istemediğinden emin misin? Dinle Bat, senden yardım isteyerek hata mı yaptım? Ben bir ortak aramıyorum. Tek istediğim şoförlüğümü yapacak birisi. Dün taksilere 100 dolardan fazla para verdim. Onlar yerine bu para senin cebine girsin istedim ama sürekli soru soracaksan ve... Tamam tamam dedi Lockridge konuşmayı keserek. Ellerini çaresizlikle kaldırdı. Ben de burada oturur kitabımı okurum. Başka soru yok. Güzel, görüşürüz. McCarep cinayet masasına geldiğinde Winston onu bekliyordu. McCarep'ten birkaç yaş daha büyük, çekici bir kadındı. Orta uzunlukta düz sarı saçları vardı. İnce yapılıydı, üzerine mavi bir takım ve beyaz bir gömlek giymişti. McCarep, Luther Hatch'in yakalanışını kutladıkları geceden beri kadını görmemişti. Neredeyse 5 yıl oluyordu. El sıkıştılar, Winston onu konferans odasına aldı. O da boştu. Masada kalın bir dosya ve 4 video kaset duruyordu. Kahve ister misin diye sordu Winston. Hayır sağ ol. O zaman başlayalım. 20 dakikan var. Karşılıklı oturdular. Winston dosya ve kasetleri işaret etti. Bunlar senin. Bu sabahki konuşmamızdan sonra senin için hepsinden birer kopya aldım. Hey şaka mı yapıyorsun? Çok teşekkürler. Poker masasından kazandığı paraları önüne çeken biri gibi McCarep de dosyayı önüne çekti. Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan Arango'yu aradım dedi Winston. Bana seninle çalışmamamı söyledi. Ben de senin çalıştığım en iyi ajan olduğunu ve sana borcum olduğunu söyledim. Çok bozuldu ama atlatacaktır. Bu da mı Los Angeles Polis Teşkilatı'nın malzemesi? Evet, elimizdeki her şeyi kopyaladık. Arango'dan son zamanlarda hiçbir şey alamadım ama bu muhtemelen ellerinde hiçbir şey olmadığındandır. Her şey zamana bağlı. Sorun şu ki bir sürü kağıt ve kayıt var ama bunlarla şu anda hiçbir yere varamıyoruz. McCarep raporları incelemeye başladı. İşin yarısından fazlasını yerel polisin yaptığı, gerisinde Los Angeles Polis Teşkilatı'nın üstüne aldığı raporlardan anlaşılıyordu. Video kasetleri işaret etti. Bunlar nedir? İki olayın suç kayıtları ve vurulma anları. Arango Market soygunuyla ilgili olanı sana çoktan seyrettirdiğini söyledi. Evet, bizimkinde daha da az malzeme var. Saldırgan görüntüye sadece birkaç saniye giriyor. Sadece maskeli olduğunu görebildik. Ama yine de istersen tüm kayıtlar burada. Sizinkinde adam parayı ATM'den mi yoksa kurbandan mı almış? ATM'den almış. Niye? Bunu bürodan yardım istemek için kullanabilirim. Teknik olarak bu paranın kurbandan değil bankadan alındığını gösteriyor. Bu bir federal suçtur. Winston anladığını belirtti. Bu balistik raporlar arasında nasıl bağlantı kurdun diye sordu. Kadının zamanının kısıtlı olduğunu biliyor ve mümkün olan en fazla bilgiyi almaya çalışıyordu. Kadın başını salladı. Kendi olayımla uğraşıyordum. Birkaç hafta sonra gazetede öteki olayı gördüm. Birbirlerine çok benziyorlardı. Los Angeles Polis Teşkilatı'nı aradım. Birlikte çalışmaya başladık. Kayıtları seyrettiğinde göreceksin. Terry, kuşkum yok. Aynı yöntem, aynı silah, aynı adam. Balistik raporları bildiğimiz şeyi kesinleştirdi. Neyi kullanıyormuş? 9 milimetrelik kurşunlar. Kovanları toplamak işe yarar. Benim olayımda kurşunu duvara saplamıştı. Koca duvarı delmek zorunda kaldık. Adam bu kovanın balistik inceleme için işe yaramayacağını düşünüyordu. Hatta böyle olmasını umuyordu. Ve iyi bir katil gibi uygun kurşunu tercih etti. McCulley başını salladı. Kadının avını ne kadar hor gördüğünü sesinden hissetmişti. Her neyse, bu sorun değil, dedi kadın. Söylediğim gibi kasetleri seyret. Burada elimizde tek adam var. Bunu fark etmek için balistik raporlara ihtiyacın yok. Siz veya Los Angeles Polis Teşkilatı daha fazla bir şey öğrenebildiniz mi? Silahlar ve balistik raporlarıyla ilgili mi? Evet, kanıtlar kimde? Bizde. Los Angeles Polis Teşkilatı'nın kasaları buradan daha dolu. Olay öncelikle bizim olduğu için tüm kanıtları burada tutmaya karar verdik. Bilirsin, benzerlikler kurmak için ama işe yaramadı. Şimdilik ikisi de aynı duruyor. McCulley kadına büronun Drug File adlı bilgisayarından söz etmeyi düşündü ama henüz zamanı olmadığına karar verdi. Kadına öğütler vermeye başlamadan önce elindeki malzemeyi dikkatle incelemeliydi, bekleyecekti. Winston'ın saatine baktığını fark etti. Bu olayda yalnız mı çalışıyorsun diye sordu. Şu an için evet, olayı bana verdiler ve Dan Sistrunk da ortağım oldu. Onu tanıyor musun? O gece mezarlıktakilerden biriydi değil mi? Evet, Hatch'in gözaltına alınmasında oradaydı. Her neyse, bu olayda birlikte çalıştık, sonra başka şeyler oldu. Başka olaylar. Şimdi olay tamamen benim. Ne kadar şanslıyım. McCulley gülümsedi. Nasıl olduğunu anlamıştı. Eğer olay ekip tarafından hemen çözülemezse, ekipten birinin başına kalırdı. Bana bu malzemeyi vermen sorun çıkaracak mı? Hayır. Teğmen Lisa Montrian olayında bizim için yaptıklarını biliyor. Lisa Montrian, Vasquez Rocks'ta bulunan kadının adıydı. McCulley, Winston'ın kadının adını hatırlamasına şaşırdı. Bu tuhaftı çünkü çoğu polis kurbanlarla kişisel yakınlığı önlemeye çalışırdı. Bu hayatı onlar için daha kolaylaştırırdı. Teğmen sana borçlu olduğumuzu biliyor. Onunla konuştuk, malzemeyi sana vermemize izin verdi. Keşke borcumuzu bundan daha iyi bir şeyle ödeyebilseydik. Bununla ne yapabileceğini bilmiyorum Terry. Bizim elimizden gelen sadece beklemek. Katilin tekrar harekete geçmesini beklediklerini ima etmişti. Ne yazık ki genelde unutulmuş olayların çözülebilmesi için yeniden kan dökülmesi gerekliydi. Ne yapabileceğimi hep birlikte göreceğiz. En azından elimde malzeme var. Şu telefonda söz ettiğin 3 vuruş olayı neydi? Winston kaşlarını çattı. Bunlarla daha da sık karşılaşmaya başladık. Sacramento'da bu kanunu çıkarttıklarından beri. Bunları takip edebildin mi bilmiyorum ama kanuna göre 3 cinayet mahkumiyeti ve sonra bitersin. Şartlı tahliyesiz, müebbet hapis. Tamam, bunu biliyorum. Bu lanet heriflerden bazıları artık çok daha dikkatli. Soygun yapmadan önce tanıkları ortadan kaldırıyorlar. 3 vuruş sözde caydırıcı olacaktı. Bana sorarsan James Corder ve markettekiler bu kanun yüzünden öldürüldü. Adamın yaptığının bu olduğunu mu düşünüyorsun? Bana öyle geliyor. Kasetlerden birini gördün. Tereddüt yok. Adam ATM'ye ya da markete girmeden ne yapacağını biliyordu. Ardında tanık istemiyordu. Benim ön sezilerim bunu söylüyor. Boş zamanlarımda gaspçıların dosyalarını incelerdim. Sanırım kar maskeli adamımız onlardan biriydi. Eskiden bir soyguncuydu, şimdi hem soyguncu hem katil. Doğal evrim. Ve şu anda şansı yok mu? Bu dosyalarla hayır Ama ya o beni bulacak ya ben onu. Birkaç yüz dolar için adam vurduğundan yoluna çıkarsak adam kolese geri dönmemeye kararlı. Bu kesin. Bir daha suç işleyecek. Hatta şimdiye kadar işlemediğine şaşırdım. En son olaydan bu yana 2 ay geçti. Suç işlediği anda ufak bir açık verecek ve biz onu yakalayacağız. Eninde sonunda onu yakalayacağız. Benim kurbanımın bir karısı ve 2 küçük kızı vardı. O pislikten bunun hesabını soracağım. Makale başını eğdi. Kadını meydan okuyan tavrını sevmişti. Bu Arango'dan oldukça farklı bir tarzdı. Malzemeleri ve kasetleri toparladı. Tüm malzemeyi gözden geçirdikten sonra Winston'ın birkaç gün içinde arayacağını söyledi. Kendini yorma dedi kadın. Ne zaman hazırlarsan o zaman kullanırız. McCaleb arabaya geri döndüğünde Buddy Lockridge'i arabaya yayılmış otururken buldu. Adam bir yandan kitap okuyup öte yandan ağız mızıkasıyla bir blues şarkısı çalmaya çalışıyordu. McCaleb kapıyı açtı, ayaklarını aşağı indirmesini bekledi. Arabaya bindiğinde Buddy'nin "Müfettiş Imanishi soruşturuluyor" adlı kitabı okuduğunu fark etti. "Çabuk döndün," dedi Buddy. "Evet, konuşacak çok fazla şey yoktu." Dosyayı ve kasetleri ayaklarının arasına bıraktı. "Bu nedir?" "Üstünden geçmem gereken bazı dosyalar." Northridge yere eğildi, ilk sayfaya baktı. Bu bir olay raporuydu. "James Cordell," diye yüksek sesle okudu. "Kim bu adam?" "Buddy, ben düşündüm de." "Biliyorum, biliyorum." Adam anladı, doğruldu, arabayı çalıştırdı. Dosyalar hakkında başka soru sormadı. "Şimdi nereye?" "Geri dönüyoruz, San Pedro'ya." "Bana birkaç gün ihtiyacın olduğunu söylemiştin." "Soru sormayı bırakacağım, söz veriyorum." Sesinde hafif bir protesto vardı. "Yanlış anlama, sana hala ihtiyacım var ama şu anda geri dönüp bunları incelemek istiyorum." Buddy kitabını arkaya fırlattı, mızıkasını cebine soktu, arabayı vitese taktı, yola çıktılar. Bölüm 10. Salonda aşağıdakinden daha iyi bir ışık vardı. McCaleb orada çalışmaya karar verdi. Televizyon ve video da oradaydı. Mutfak masasını sildi. Kuruladıktan sonra tüm raporları masanın üstüne yaydı. Bir bloknot ve kurşun kalemi de masaya koydu. En iyi yolun malzemeyi tarih sırasına göre incelemek olduğuna karar verdi. Bu önce Cordell olayını inceleyeceği anlamına geliyordu. Dosyalardan Gloria Torres olayıyla ilgili kısımları çıkartıp ayırdı. Kalan kağıtları aldı, ilgili olanları sıraya koydu, kanıtları, sorgulama metinlerini, ipuçlarıyla ilgili bilgileri, muhtelif raporları ve haftalık özetleri toparladı. Büroda çalışırken masasını toparlamak ve dosyaları sermek her zaman yaptığı işlerdi. Bu dosyalar batıdaki tüm bürolardan ona ulaşırdı. Bazıları ince, bazıları kalın olurdu. Her zaman bir video kayıtlarını da isterdi. Küçük veya büyük paketlerde hep aynı şeyler olurdu. Hem büyülenir hem reddederdi. Odasında yalnızken raporları oldukça kızar, intikam almak isterdi. Her şeyi kontrol edebileceğini düşünür, önündeki olayda çaresiz kalırdı. Masa başında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırdı. Bölge ajanı olarak en iyilerden biriydi. Masa başında ondan iyisi yoktu. Her yeni dosyada yeni bir belayla karşılaşacağı için kendini biraz huzursuz ama heyecanlı hissederdi. Aynı heyecanı yeniden hissediyordu. James Corden'in pek çok şeyi vardı. Bir aile, güzel bir ev ve araba, sağlıklı bir hayat, karısını çalışmak zorunda bırakmayacak kadar iyi bir iş ve maaş. South California bölgesine dağlardan su getirmek için devletle anlaşması olan bir şirkette mühendis olarak çalışıyordu. Manchester'da yaşıyordu. 22 Ocak gecesi uzun bir iş gününden sonra eve dönüyordu. O gün maaş günüydü ve adam para çekmek için evine birkaç mil uzaklıktaki Regional State Bankası'na girmişti. Maaş çeki bankadaydı ve nakit paraya ihtiyacı vardı. Ama ATM'den parasını alamadan öldürülmüştü. Parayı katil almıştı. McGarip raporları okurken olayın basına ne kadar kısıtlı yansıtıldığını fark etti. Times'te yayınlanan ve Keşan'ın okuduğu kupürde ayrıntılar yoktu. Haberde Cordell'in saldırıdan 15 dakika sonra bulunduğu yazıyordu. Rapora göre Cordell saldırıdan hemen sonra muhtemelen aracını katilin çıktığı yere park eden bir başka müşteri tarafından bulunmuştu. James Noon adındaki tanık araç telefonuyla hemen polis aramıştı. Telefon mobil bir telefon olduğu için adres hemen bulunamamıştı. Noon görevliye yeri tarif etmek zorunda kalmıştı. Noon adresi tam alamayan ambulansın geçip gittiğini gördüğünü söylemişti. Görevli yeniden arayıp adresi bir kez daha vermek zorunda kalmıştı. Fakat ambulans geldiğinde Cordell çoktan ölmüştü. McGarip raporları okudukça ambulansın gecikmesinin önemli olup olmadığına karar vermesi zorlaşıyordu. Cordell başından çok ağır bir yara almıştı. Ambulans 10 dakika önce gelse bile onun için fazla bir fark olmayacaktı. Ölümünün engellenmesi neredeyse imkansızdı. Yine de 911'deki bu aksaklık basının üzerine gitmekten hoşlanabileceği bir noktaydı. Kasaba polisinden birisi büyük bir olasılıkla Jay Winston'ın şefi bu noktayı gizli tutmayı tercih etmiş olmalıydı. Bu karışıklık McGarip için çok da önemli değildi. Onu ilgilendiren araçla ilgili bir tanımlama olup olmadığıydı. Noon'un ifadesine göre o bankanın parkına girerken önünden siyah bir şey fırlamıştı. Araç yeni model bir Jeep Cherokee'ydi. Şoförü sadece bir an için görebilmişti. Adam beyazdı, ya saçları beyazlaşmıştı ya da gri bir şapka takmıştı. İlk raporlarda adı geçen başka tanık yoktu. Otopsi raporuna ve diğer raporlara geçmeden önce McGarip kayıtları seyretmeye karar verdi. Televizyonu ve videoyu ayarladı, ATM'nin kamerasıyla çekilen görüntüleri izlemeye başladı. Sherman Market'teki kayıtlarda olduğu gibi çerçevenin alt kısmında zaman ve tarih kayıtlıydı. Görüntüler balık gözü kamerayla çekildiği için net değildi. McGarip'in James Cordell olduğunu düşündüğü adam görüntüye girdi, kartı makineye soktu. Yüzü ekranı tamamen kaplıyordu. Bu bir görüntü hatasıydı. Galiba bu kameranın asıl amacı soyguncuları değil, çalıntı veya sahte kart kullanan film yıldızlarını yakalamaktı. Cordell arkadan sıraya giren arabanın gürültüsünü duydu, tereddüt etti ama sonra şifresini girdi. İşlemine devam etti, endişeliydi. En güvenli bölgelerde bile hiç kimse gecenin bir yarısı ATM'lerden para çekmekten hoşlanmaz. McGarip'in kullandığı makine 24 saat açık, her zaman güvenli ve kalabalık olan bir süpermarketteydi. Cordell arkasına endişeyle baktı, görüntüye girmeyen birini işaret etti ve işlemini bitirdi. Sakindi, saldırgan maskesini henüz takmamıştı. Sakin görüntüsünün ardında içinden büyük bir olasılıkla makineye çabuk çabuk diye söylenip duruyordu. Aniden görüntüde bir silah belirdi. Tetik çekilmeden önce Cordell'in şakağına dayandı. Kameranın objektifi kanlandı. Adam sendeledi. ATM'ye dayanmaya çalıştı. Sonunda yere düştü. Hemen sonra saldırgan görüntüye girdi. Makineden çekilen parayı aldı. O anda McGarip görüntüyü dondurdu. Maskeli saldırgan karşısındaydı. Gloria Torres kayıtlarındaki gibi baştan aşağıya siyah giysili ve maskeliydi. Winston'ın daha önce de söylediği gibi balistik raporları gereksizdi. Raporlar hem Winston'ın hem McGarip'in bildiği şeylerin bilimsel destekleriydi sadece. Adam aynı adamdı. Aynı giysiler, aynı öldürme yöntemi, maskenin ardında gizlenmiş aynı ölümcül bakışlar. 9. ayrımın sonu sayfa 80, devamı 10. ayrımda.